Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Ahval'den herkese merhabalar. Konuğum Profesör Baskın Orhan. Hoş geldin Baskın.
Selam Yavuz, selam abi.
Evet, 2021'e girdik, hızlı girdik. Bir geçen gün konuştuğum bir arkadaşımın tabiriyle Türkiye'de iktidar yapısı gazı köklüyor, gaz pedalını adeta. Hızla ilerliyorlar. 2020 belalı bir yıldı. Karanlık bitti ve son olarak Aralık ayı sonunda, son haftasında peş peşe bir takım gelişmeler oldu. İşte AYM'in Selahattin Demirtaş kararı, Anayasa Mahkemesi'nin Osman Kavala'nın hak ihlali olmadığına karar vermesi derken yılın son günlerinde sivil toplum kuruluşlarının üzerine yeni bir deli gömleği giydirilmesi ve kayyım atanmasını öngören yasa geçti. Ve 2021'e girildi. İnsanlar birbirlerine umut dolu mesajlar attılar ama hemen ardından yine başka bir kararnameyle bu kez mesela güvenlik mekanizmalarının yani polisin ve MIT'in ordunun silahlarını toplumsal kargaşa durumlarında kullanmasına ilişkin bir karar geçti. Aynı zamanda beklenen Anayasa Mahkemesi'ne yeni üyenin kim atanacağı, en kuvvetli aday da İrfan Fidan, iktidarın çok kendisine yakın bulduğu, uygulamaları için müsait bulduğu bir şahsiyet kendisi. Onun ataması da büyük bir ihtimal olarak bekleniyor. Ama biz genel olarak bu girişten sonra bir durumu değerlendirelim. Sence kuş bakışı baktığında 2021'e Türkiye nasıl giriyor, ne beklememiz lazım?
Vallahi adeta tabiatın diyeceğim bir takım genel kuralları var. Bunların başında da insanları memnun ve ikna etmediğin sürece, onları zorlayarak bir takım şeyler yaptırdığın veya yaptırmadığın sürece kötüye doğru gitmenin kaçınılmaz olduğu kuralı var. Bunu en yakın olarak, en somut olarak Trump'ın seçimi kaybettiği halde hiçbir delil ileri sürmeden ben seçimi kaybetmedim, karşımdakiler hile yapıyorlar diyerek iktidarda kalmaya çalışmasıydı. Tabii bu kendisini de mahvetti. Bundan sonra artık Trump diye bir şey olamaz Amerikan siyasi hayatında.
Bir yürür de kongreyi bastı bu arada.
Partisini de mahvetti. Bu senin söylediğin olaydan bahsediyorum. Kalkıp kongreyi basması. Kongre Amerika Birleşik Devletleri'nin birliğini temsil eden kurum. Ve Amerika'da gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Amerika'da kurumlar çok önemli. Türkiye gibi gelişme yolundaki ülkelerde kurumlar değil insanlar önemli. Onun için insanlar heykelini yaptırırlar veyahut da heykelini yaptıramıyorsa ona benzer şeyler yaparlar. Kendilerine tapınmayı sağlarlar. Fakat bu biraz önce söylediğim olayın gerçekleşmesine veya gerçekleşmemesine bağlıdır. Yani insanları memnun, mutlu etmek, onların onayını almak şartıyla. Eğer onları zorlayarak bir takım şeyler yaptırmama mecbur ediyorsan bunun sonu yoktur. İşte 2021 yılı bu sonun başlangıcı gibi geliyor bana. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhur İttifakı'na Saadet Partisi'ni de dahil etmeye yönelik olduğu anlaşılan ziyareti. Nereden çıktı bu şimdi belli değil. Ben Karamollaoğlu'nun tepki göstermesini beklemiyordum. Nitekim göstermedi. Zaten bir parti başkanına haber vermeden partinin yüksek kurullarından bir tanesinin başkanı olan Asil Türk ki daha önce Ecevit Demirel hükümetlerinde İçişleri Bakanlığı yapmıştı galiba.
Evet.
73 ve 75'te Demirel hükümetinin Demirel hükümeti demek doğru değil, o şey hükümetiydi o.
Milliyetçi
birinci milliyetçi cepheydi o. Birinci Milliyetçi Cephe Hükümeti. Şeyin benzeri gibi adeta Menderes'in son zamanlarında vatan cephesi ilan etti ya.
Evet.
Herkesin vatan cephesine çoluğuyla çocuğuyla girdiğini radyolardan açıkladı. Bugünkü gibi o zaman da radyolar iktidarın elindeydi. Zaten tek radyo vardı. Bu tür zorlamalar şu andaki MHP-AKP iktidarının gittikçe umutsuzlaştığını gösteriyor bana. Bu bir İngilizce tabiriyle wishful thinking, temenni dolu bir düşünce değil.
Üstünü kuruntu değil.
Bu doğru, evet. Bu bir tespit bu. Beğenirler beğenmezler, bu benim tespitimdir. 2001 yılı sonun başlangıcı gibi gözüküyor. İnşallah.
Türkiye'deki iktidar için diyorsun.
Evet, bu inşallah bu son Amerika'da gördüğümüz tatsızlıklara benzemez. Çünkü benzerse eğer çok daha büyük sorunlara yol açacaktır.
Evet, ama şimdi şunu gördük, kongreyi bu güruhun basması ardından Amerikan medyası, yargısı, genel olarak toplumu, sistemi son derece sert bir refleks gösterdi ve bir toparlanma sürecinin başlangıcında şu anda.
Neden biliyor musun Yavuz? Orada müessese var da onun için kurum var. Tabii. Mesela orada yargı bir kurum, bağımsız ve tarafsız. Onun için Trump son zamanlarda elinden gelen bütün çabayı harcayarak bazı yargıçları değiştirmeye çalıştı.
Evet. Ben geçen 2019'da...
Pardon, özür dilerim. Orada yasama bir kurum, yürütmenin emri zart zurtu altında değil.
Evet
pardon.
Hayır, yargı tabii orada Joe Biden'ın da altını çizdiği gibi yani bir duvar gibi durdu. Yani Trump'ın atadığı yargıçlar dahil. Bunu tabii paylaşmak lazım bir kez daha. Trump'ın kendisinin atadığı yargıçlar dahil. Tüm yargı 60'ın üzerinde bu seçim yeniden oylar sayılsın, geçersizdir vesaire başvurularını kategorik olarak reddettiler. Yani bu ben şunu söylüyordum 2019'da Boston Cambridge'e gitmiş Harvard'da işte orada eski hocalarımdan bir tanesiyle konuşmuştum Tom Patterson'la, kitabı da var Amerika aklını nasıl kaybetti diye son çıkan kitabı. Ya ne olacak bu Amerika'nın hali diye sorduğumda bir müddet sessiz kaldı. Yargı dimdik duracaktır. Benim buna inancım tam dedi. Bir şey çıkmaz anlamında. Haklı çıktı. Şimdi sadece yargı değil tabii Amerika'da. Medya da öyle. Medyanın performansı.
Dördüncü kuvvet.
Evet. Şimdi bu iki temel unsur ayakta diri kaldığı sürece sonuç böyle oluyor. Yani bir başkanın tam eli kulağındayken görevi terk etmeye azli meselesine kadar gidiyor. Acımasızca yani sonuna kadar gidiyorlar bir yanlışlık, bir görev suistimali olduğu vakit. Ama tabii insan ister istemez Türkiye'yi düşünüyor. Onları, o manzaraları seyrederken, o tartışmaları izlerken. Mesela Gezi sırasında medyanın çöküşü, Gezi olayları sırasında. 17-25 Aralık'ta iki tane çok büyük yolsuzluk dosyası geldiği vakit yargının, siyasi muhalefetin ve medyanın tamamen bir kenara çekilip meseleyi bunlar birbirlerini yiyorlar diye görmesi, ondan sonra bunu fırsat bilen dönemin başbakanının bir taraftan medyanın kökünü kazırken, kazmaya devam ederken yargıyı da yavaş yavaş kuşatmaya başlaması. Ondan itibaren zaten aradaki farklılıklar çok belirginleşmeye başladı. Ya bir şu anda gördüğümüz farklılık bu. Yani yargıyı ve medyayı bitirdiği anda bir tek adamlık hevesindeki lider, o önü açılıyor. Siyasi muhalefetin de zaaflarını buna eklediğimiz vakit kutuplaşmayı, o zaman ortaya çıkan manzara bu. O yüzden 2021 Türkiye'sini konuşurken ve atılan adımları değerlendirirken aradaki bu büyük farklılıkları görmek lazım diye düşünüyorum.
Şimdi bu bildiğimiz gibi 3 tane kuvvet var. bir de dördüncü kuvvet, yani yürütme, yasama, yargı ve dördüncü kuvvet olarak yorumlanan da matbuat, basın, medya. Şimdi gelişmiş ülkelerde gelenek çok önemli. Hele İngiltere'de common law denilen teamül hukuku, yapıla geliş hukuku olarak tercüme edilebilecek common law insanları son derece güçlü biçimde etkiliyor. Eskiden beri olayların süzgecinden süzülüp gelen ve artık taş toprak ihtiva etmeyen temiz bir su gibi bir gelenek yerleşmiş vaziyette. Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri'de esas olarak İngilizler, yani Britanyalılar tarafından kurulduğu için bu geleneği aldı. Bak mesela bunun saçma tarafları da var dışarıdan bakınca en azından. Mesela adam başkanlığı kaybediyor. Daha iki ay başkan olarak kalıyor. Ve üstelik ben bu iki ayı sırf formel olarak görünürde başkanlık olarak kabul etmiyorum. Ben istediğim atamaları da yaparım, bilmem azilleri de yaparım diyor. Bu nereden geliyor bu? Zamanında Atlantik kıyısından Pasifik kıyısına kadar çok geniş bir ülke olan Amerika Birleşik Devletleri'nde bir taraftan bir tarafa atla iki ayda gidilmesinden geliyor. O zamandan kalmış anayasada. Ha, dolayısıyla bunları değiştirmek zor. Bazı durumlarda mecburi fakat genel olarak gereksiz. Neden? Çünkü bu common law denilen olay insanların zıpçıktılık yapmasını engelliyor. Burada Trump'ınkini engelleyemedi. Trump 4 saat boyunca bu teamül hukukunun içine etti. Ama şimdi onun fiyatını ödüyor. Artık Trump Amerikan siyasal sahnesinden silinmiştir. Trumpçılık, Trumpizm silindi mi? Pek kolay değil. Neden? Çünkü Amerikan geleneğinde ırkçılık da var. Pamuk tarlalarının, ki o pamuk tarlaları Liverpool'daki, Manchester'daki, yani İngiltere'deki fabrikaları besleyen pamuk tarlalarında çalışmak üzere siyahların Afrika'dan esir edilerek getirilip oralara konması da bir gelenek, 20. 21. yüzyılın kabul etmediği bir gelenek ama henüz daha tam olarak silinememiş bir gelenek. Unutma, 1970'lere kadar siyahlar otobüse binemiyordu beyazların otobüsüne. Dolayısıyla kurumlar yavaş işliyor fakat sağlam işliyor. Şimdi maalesef bizde kurumlar olmadığı için, bak mesela yargı. Osmanlı döneminde kadı, sultan ne derse onu yapıyor. Onun arkasından tek parti, hem Kurtuluş Savaşı'nda hem tek parti döneminde ki istiklal mahkemeleri. Onun arkasından Menderes zamanındaki yargının durumu. Onun arkasından 60 darbesi, 71 darbesi, 80 darbesi sırasındaki yargının durumu. İktidarın, yürütmenin ağzından çıkanı tekrarlayıp kararlara geçirmekten ibaret bir katibin rolü. Şimdi de, hem yasama hem yargı tek adamın yönetiminde. Dördüncü kuvvet olan medya da aynı şekilde. Fakat ne kadar bizde kurumlar olmazsa olsun, olmazsa olmasın, Kemalizm bu ülkeye Rönesans'ı getirdi. Yukarıdan devrimle de olsa, bilmem neyle de olsa. Rönesans Kemalizm tarafından getirildi. Kemalizmin zırt pırt yukarıdan devrim yapmaya kalkması askeri darbeler aracılığıyla mahvetti ortalığı ve namlu yüzümüze Recep Tayyip Erdoğan yönetimi olarak patladı. Ama yavaş da olsa bir gelişme görüyoruz ve 2001 yılı işte bu tek adam rejiminin sonunun başlangıcı gibi geliyor bana. Onun için millet ittifakındaki Saadet Partisi'ni ayartmaya çalışıyor. Eskiden öyle denirdi. Ayartma. Ben çok iyi hatırlıyorum. 5 kuruş fazla ver, bana gel. Daha fazla, yani bunun ne konuda olduğunu söylersem bazıları hakaret de kabul edebilir ama ben çocukluğumdan bir örnek veriyorum. O zaman 5 kuruş önemli çünkü maaşta. Yani... Ayartma başladı. Bunun yanı sıra polisi ve bekçiyi güçlendirme yoluyla toplumu etkileme çabaları başladı. Bunlar fazla zorlama. 21. yüzyıl Türkiye'si için bu zorlamalar fazla. Bak, şimdi bir takım ödünler vermesinden bahsediliyor Erdoğan'ın. Parti başkanlığını ben bırakacağını hiç sanmıyorum.
O çünkü boş ortada... iddia gibi duruyor şu anda. Evet, altı doldurulmamış bir iddia gibi duruyor aslında.
Öyle bir iddia.
Artık ortaya atılan bir laf gibi duruyor yani.
Evet, ben yani onu bırakacağını hiç sanmam. Özal örneği ortada. Demirel örneği, ondan önce Demirel örneği, Çiller örneği ortada.
Bıraktığı anda parti elinden kayar.
Bıraktığı anda parti kayar. Çünkü parti güçlü olduğu sürece arkasındadır liderin. Lider gücünü kaybetmeye başladığı zaman, bak ya bu Amerika'daki olay tam bir rezalet ama dünya demokrasisi açısından iyi oldu. İyi bir örnek teşkil etti. Amerika gibi bir yerde bunlar olabiliyorsa bizde her zaman olabilir dedirtti. Amerika'da inanılmayacak şeyler oldu. Ve Beyaz Saray'dan istifalar başladı Trump ısı koyu verince.
Gemiyi terk ediyor tek tek. Batan gemiyi fareler önce terk edermiş değil mi?
Fareler mi terk ediyor yoksa destekçiler mi terk ediyor, bu yoruma bağlı.
Mürettebat
terk ediyor. Ve gemide sadece lider kalabilir. Batan gemide. Bu genel tabir açısından iyi bir şeydir. Kaptan en sonuna kadar kalır. Ama siyasette gemiyle birlikte batan liderler kulağımıza küpedir.
Şimdi sen sonun başlangıcıdır diyorsun ama yani az önce bir şekilde ele geçirilen parçalardan söz ettik. Yargı, kurumlar, medya tek tek ele geçiriliyor ve büyük ölçüde de ele geçirilmiş durumda. Özerk yapılar kalmadı. Ne Yüksek Seçim Kurulu, ne işte aklımıza ne gelirse RTÜK vesaire. Diğer taraftan da tabii üniversitelerin üzerinde ki kontrol mekanizmasının güçlendirilmesi anlamında en son Boğaziçi Üniversitesi örneği yaşandı. Aslında bu bir ilk değildi. Yani çok şaşırttı bazı kesimleri ama bunun geçmişi var. Yani
Menderes'i öğrenciler götürdü.
Bu ne
ondan
demek?
Ondan sonra 12 Eylül'ü de öğrenciler götürdü. 71'de 12 Mart'ı da öğrenciler. Yani üniversitelerde...
Öğrenciler nasıl götürdü anlayamadım bunu.
12 Eylül'ün baskısı sonunda artık öğrencilere buraya kadar geldi dedirtti. Ve üniversitelerde öğrenci hareketleri güçlendi. 12 Eylül sırasında değil, 12 Eylül'den sonra... Ve öğrenciler işte en sonunda, bak bugün Boğaziçi'nde olanlar, ODTÜ'nün onu desteklemesi, bütün bunlar öğrencilerin artık yeter demesidir.
Peki ama siyasi muhalefet, ana muhalefet neresinde bu resmin?
En gerisinde.
Öğrenciler veyahut huzursuz itiraz edenler her zaman itirazlarını, öyle özellikle gençler, dile getirirler. Getirmeye de devam edecekler.
Sorunun cevabı en gerisinde.
Muhalefette bir karşılığı var mı şu anda siyasi muhalefette?
Henüz yok. Ufak tefek biz bu düzene tahammül etmeyeceğiz, bunu değiştireceğiz sözleri var Kılıçdaroğlu'nun lafız seviyesinde. Ama unutma, CHP'nin içinde ciddi itiraz ve güçlü itirazlar yükselmeye başladı. Deva Partisi Kürt meselesine dahi taraftar oldu ve bir takım şeyleri Kürtçe olarak yayınlamaya başladı. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. insanların, her zaman söylediğim şey, insanların hayatıyla toplumların hayatı farklı uzunluktadır. Biz istiyoruz ki kendi yaşamımız süresi içinde, yani biz açıkçası biz ölmeden, gebermeden Türkiye'nin düzeldiğini, demokratikleştiğini görmek istiyoruz.
Yani filmin happy end, mutlu sonla bitmesini.
Happy end ile bitmesini istiyoruz. Bu kolay iş değil bu. Milletlerin hayatı daha uzun dönemde düzene girer. Fakat girer. Ve bazı dış dinamik olayları, işte bu Trump'ın yaptığı rezalet, kendisini mahvetmesi ve dolaylı olarak Amerikan kurumlarını güçlendirmesi dış dinamik olayıdır Türkiye için.
Peki, şunu da sorabilir miyim? Az önce Saadet Partisi'nden söz ettik. Yani bu aslında bu da yeni bir şey değil. Çünkü AKP-MHP yapısı Millet İttifakı'nın içini bir şekilde, içindeki kırılmayı büyütmeye çalışıyor. Ya da kırıklığı...
Oymaya çalışıyor.
Oymaya çalışıyor diyelim. Bu bir tarafıyla böyle. Şimdi İstanbul İl Teşkilatı Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yönelik olarak işte DHKPC mensubudur. Doğrudan doğruya hedef gösterme amaçlı söylem bize neyi anlatıyor? Ana muhalefet partisine yönelik baskıların çok daha yoğunlaştığı bir 2021 ilk dönemi mi yaşayacağız?
Yavuz, her zaman söylemeye çalışıyorum. Bu ülkede tek adam yönetimine karşı yeterli muhalefet, sen de söylüyorsun aynı şeyi, yeterli muhalefet yok. Tek adam yönetimine karşı bir tane çok ciddi muhalefet var. Erdoğan'ın aşırılıkları. Tek adam yönetimini ortadan kaldıracak olan odur.
O mudur, ekonomi midir? Ekonomik kriz midir?
Ekonomik kriz de zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomik teoriler ileri sürmesinin sonucu bu hale gelmedi mi? Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. En sonunda tabii seçmek zorunda kaldığı yeni Merkez Bankası müdürü, genel başkanı, guvernör, her neyse. Erdoğan'ın söylediğinin tam tersini yaptı. Bugün %18,5'a çıkardı şeyi, faizi. Onun evet, üzerine dolar düştü. Yani şunu söylüyorum. Gücünü, bak, kontrolsüz güç güç değildir. Kendine karşı çalışır. Kendini ortadan kaldırır. Bugün tek parti rejiminin gücünün kontrolsüzlüğe doğru gitmesidir ki tek parti rejiminin ortadan kaldırılması konusunda Türkiye'nin büyük umududur ve tek umududur.
Tek parti mi, tek lider mi?
Tek parti rejimi. Pardon, tek parti mi dedim?
Evet.
Özür dilerim.
O yüzden müdahale ettim. Evet.
Bak, her zaman sen zaten niye ikili yapıyoruz bu konuşmaları, sen beni düzeltesin diye birader. Tek adam yönetiminden, onun aşırılıklarından bahsediyoruz ve tek adam bir rejimini ortadan kaldıracak olan, şu andaki tek şeyin tek adam rejiminin aşırılıkları olduğunu söylüyoruz.
Evet, son soru o da şu, yani bizden Ahval'de Zülfikar Doğan da çok net bir şekilde bir haber analizde buna değindi. Bahçeli-Erdoğan görüşmesi, Bahçeli'nin ayağına gitti, işte 1 Ocak doğum günü imiş, o vesileyle dendi. Özel, yani baş başa görüştüler ve buradan çıkan sonuç, bize de ulaşan bilgiler, yani bir taraftan seçim sisteminin iktidar lehine işleyecek şekilde manipüle edilmesi yönündeki adımların hızlandırılması, ama diğer tarafıyla da kafasını kaldıran her muhalefet kesiminin üzerine gidilmesi. Ve bunu zaten toplu olarak Başbuğ, İlker Başbuğ ve Fikri Sağlar ile Can Ataklı'ya yönelik topyekün AKP suç duyurusu kampanyasında hemen ertesi gün gördük.
81 ilde.
Bir tarafıyla bu. Yine aynı şekilde Zülfikar Doğan'ın aktardığı detaylara baktığımızda şunu da görüyoruz. İki lider aslında muhalefete, yani muhalefet genel anlamda muhalefete, tüm kesimlerine yönelik şiddet ve baskı dalgasının nasıl yoğunlaştırılacağı üzerinde de konuşmuşlar. Şu anda sonun başlangıcı diyorsun ama bu iktidarın böyle yürümekten başka bir çaresi var mı? Yani daha çok baskıcı olmak, daha çok kısıtlayıcı, daha çok zulmedici olmak dışında.
Ben maalesef, büyük maalesef bu olasılığı görmüyorum. Yani yumuşama, düzelme, Türkiye'nin 1876'dan beri demokrasiye yürümesi olayını tekrar başlatma. Ben bu olasılıkları maalesef görmüyorum ve inşallahü rahman yanılırım.
Sen siyaset bilimci ve siyaset tarihçisisin de aynı zamanda. Totaliterleşen bir yapının, bir rejimin geri dönmesi mümkün mü? Herhangi bir örneği var mı? Yani kırılmalarla.
Hayır, döndürülmesi var.
Evet.
Döndürülmesi var.
Sert hareketlerle, mesela Portekiz'deki darbe gibi veyahut.
Portekiz'deki darbe gibi. Franco'nun ölümü gibi.
Ama o da ölümle ancak sona bu.
Ölümle yani. Fakat Franco'nun ölümünün ertesi günü İspanya dünyanın en serbest, en demokrat ülkesi oldu. Yani bugün federal devletlerden daha bölgeci bölgelere demokrasi götüren bir devlet oldu. Ertesi günü.
40 sene sürdü ama.
Neden? Çünkü o 40 sene iki savaş arasındaydı Yavuz, unutma. O 40 sene içinde Portekiz faşisti, İspanya faşisti, Almanya, İtalya faşisti. Bir 50 yıl öncesinin General Boulanger'in taraftarı olan Boulangistler ortalığı duman ediyorlardı. Bir tek İngiltere ve bir de bir ufacıcık bir nazar boncuğu olarak Çekoslovakya, ki ilk parçalanan o oldu Naziler tarafından. Onu istisna kabul edersen bir tek Büyük Britanya, ki İngiltere, pardon, Almanya'daki Nazi rejiminin teorik temeli İngiltere'deki filozof Chamberlain tarafından oluşturulmuştu. Yani bu bir havaydı, bu hava. Anlatabiliyor muyum? Atmosfer, evet. İki savaş arasında. Onun için 40 yıl sürdü Franco.
Anladım.
Şimdi gelsin de bakayım Franco 40 yıl sürsün.
Ama bak, genel kural belli. Yani totaliter bir rejim çok sert bir kırılma olmadan herhangi bir şekilde normalleşmeye, demokratikleşmeye döndüğü örneği yok.
Ben örneğini dikkat edersen biraz düşündüm. Hani istisnai örnekler var mı diye. Yok, hayır.
Yani bir diktatör, aa ben demokratikleşiyorum demiş değil herhangi bir şekilde.
dönemiyor. Çünkü döndüğü takdirde muhakeme edilmekten korkuyor. Yani bu bir ırmağın sürüklemesi gibi bir şey bu. Irmağın tersine yüzmeyi denemek zor. Ancak dediğim gibi bu tür tek adam rejimlerinde, sert rejimlerde tek adamın yanlışlarıdır tek adamın ayağını çelmeleyecek olan. Bak son örneği. Yani Allah selamet versin derdi babam böyle durumlar karşısında. Candan Hanım'ı THKPC militanı ilan etmek.
Canan Hanım'ı.
Pardon, Canan Hanım'ı. Candan mı dedim? Canan Hanım'ı. Evet. Tetikte ol benim yanlışlarım konusunda, evet. Tamam mı?
Evet. Pür dikkatli.
Çok dikkatli ol. Boyaziçi öğrencilerini terörist ilan etmek. La havle birader ya. THKPC militanı.
Evet. Evet. Sonun başlangıcı dedin ama pek çok kişinin sorduğu soru, biz muhalefetin kendi içinde birleşip bir yani başarıya yürüyebilecek bir blok olup oluşturup oluşturamayacağını merak ediyor olacağız 2021'in.
Şu anda değil tabii. İyi Parti'ye ben güvenmem. Saadet Partisi'ne de güvenilmeyeceği ortaya çıktı. CHP'deki cesur sesler çok az sayıda. Bir elin parmakları kadar. Ben Recep Tayyip Erdoğan'a güveniyorum. Onun aşırılıklarına.
Evet. Peki. Burada noktalayalım. Baskın, çok teşekkürler bu geniş değerlendirme ufuk turu için. Amerika'ya da baktık, Türkiye'ye de baktık. Tarihin derinliklerine doğru da şöyle bir bakış attık. Tekrar görüşmek üzere bir başka ufuk turunda. İzleyicilerimize, dinleyicilerimize de iyi bir gün dileyelim ve tekrar huzurlu bir 2021 olsun diyelim.
Hadi hayırlısı, hadi hayırlısı. Sabrın sonu selamettir.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.